Çınaraltı. TGRT FM'in değerli dinleyicileri, her hafta bu saatte radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisine hoş geldiniz. Bir haftalık bir aradan sonra sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunarak programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere vaktiyle hayatımızın en mühim unsurlarından, sosyal hayatımızın en mühim unsurlarından birisi olan değirmenlerden bahsedeceğiz. Tabirlere girmiş, atasözlerine girmiş, türkülere girmiş, şiirlere girmiş, edebiyat konusu olmuş değirmenler. Ama vaktiyle insanın hayatiyetini devam ettirmesi için en mühim şeylerden birisiydi değirmen. Gıda maddelerinin öğütülmesi için kullanılan bir alet. İnsanların yaratılışında ilk olarak geliştirdikleri bir usul, buğdayı ve diğer gıda maddelerini öğütme. Arkeolojik kazılarda bunu görüyoruz. En eski arkeolojik kazılarda bile değirmen ve gıda öğütme teknolojisinin eserlerine rastlıyoruz. En eski hububat öğütme vasıtaları, öğütme taşı ve eğer taşıydı değerli dinleyiciler. İşte günümüzde bulguru ve aşurelik buğdayı dövmede kullanılan dibek taşları bunların günümüzdeki uzantılarıdır. Daha sonra dairevi dönme hareketine sahip taş el değirmenleri çıktı. Sonra da Pompei değirmeni denilen taş değirmenleri kullanılmaya başlandı. Meşhur bir coğrafyacı var ilk çağlarda yaşamış, Strabon. Onun çok değerli anlattığı hususlar var. Onlardan bir tanesi de bu değirmenleri anlatıyor. Roma'dan ve Yunanlardan önce tarihte bilinen ilk su değirmeni milattan önce 1. asrın sonlarında Anadolu'nun kuzeyinde, yani Karadeniz bölgesinde Kaberya'da. Kabeira bugünkü Niksar havalisinde bir şehirdir. Ve Likus, Kelkit Nehri üzerinde Mitridates, yani Pontus krallığınca inşa ettirilmiş, günümüze intikal eden. Bu şehir milattan önce 63 yılında Romalılarca fethedilmişti ve bu çok enteresan yapıya Roma askerleri oldukça alaka göstermişlerdi. Su değirmenleri hakkında yazılan en eski teknik bilgiler meşhur Romalı askeri mühendis Vitruvius, Latince olarak yazmış, değirmenleri uzun uzun su değirmenlerini anlatıyor. Romalılar daha sonra kum taşlı ilk su değirmenlerinin dünyaya yayılmasına öncülük yapmışlar ve hatta Roma İmparatorluğu'na Buğday İmparatorluğu denirdi. Böylece suyun sahip olduğu hidrolik enerji un değirmenciliğine uygulanmaya başlamıştır. İslam medeniyeti eski Roma'nın hakim olduğu topraklar üzerinde gelişti değerli dinleyiciler. Dolayısıyla Roma'nın sahip olduğu teknolojik ilerlemeye İslam İmparatorluğu varis oldu. Kendisindeki usullerle bunu mezcetti ve değirmencilik, tahıl öğütmede çok büyük ilerlemeler kaydedildi. İnsanlık tarihine artı puan olarak yazılacak ilerlemelerdi bunlar. Gerçekten İslam devleti, İslam imparatorluğu zirai teknikleri devrine göre çok ileri bir seviyede tatbik ediyordu. Ve adeta bir ziraat inkılabı yapmıştı. Buğday istihsali fevkalade miktarda artmıştı. Orta çağda Avrupa'da buğday istihsalinin yerini çavdar istihsali almıştı değerli dinleyiciler. Ve Rönesans'a kadar Avrupalılar sadece çavdar ekmeği yediler. İbn-i Vahşiye'nin meşhur bir kitabı var. Kitab-ül Felahün Neptiye. Yani Nept kavminin çiftçiliği diye. Burada değirmencilik, buğday öğütme üzerine çok etraflı bilgiler vermekte. İslam dünyasının ve İslam dünyasının yaşadığı coğrafyada daha önceki milletlerin çok ileri bir buğday öğütme tekniğine sahip olduğunu anlatmaktadır. Değerli dinleyiciler, un değirmenleri, el değirmeni, su değirmeni ve yel değirmeni olmak üzere 3 grupta toplanıyor. En mühimi su ve yel değirmeni. Su değirmenlerinin de çalıştırıcı çarklarına göre 3 türlü su değirmeni var. Alttan çevrilen su çarkları var, üstten çevrilen su çarkları var, yatay su çarkları var. Bunların hangisi önce uygulanmış bilgimiz yok. Ancak eskiden beri suyun buğday üretmede çok mühim bir amil olarak kullanıldığını biliyoruz. Alttan çevrilen su çarkları Romalı meşhur mühendis Vitruvius tarafından ilk defa zikredildiği için buna Vitruvian çarkı diyorlar. Bu çarklarda su enerjisi dişliler vasıtasıyla değirmen taşını döndürür. Alttan çevrilen bir çark için gereken düzenek yalnızca bir nehir veya dere kenarında dikey bir duvardır. Bu tip çarklar enerji verimi en düşük olan su çarkıdır. İslam medeniyetinden önce yaygın olan su çarkı işte bu Vitruvian çarklarıdır, alttan çevrilen. Üstten çevrilen çarklar daha karmaşık bir düzene sahip ama enerji verimleri daha yüksek. İslam dünyasında bu çark kullanılırdı ve İslam dünyasının dünyaya hakim olmasıyla İslam devletinin bu üstten çevrilen su çarkları dünyaya yayıldı. Yatay su çarklarını da Müslümanlar çok kullanmışlardır. Mesela 9. asırda yaşamış Müslüman mekanik alimleri var. Benu Musa, Musa kardeşler. Bunlar çeşitli şekilde bu yatay su çarkları çizmişler kitaplarında. Anlıyoruz ki bilim ve teknoloji tarihinde, orta çağda mekanik biliminde dişliler, su ve yel değirmenleri hususundaki en mühim buluşlara Müslüman alimler sahipler. Değerli dinleyiciler, su değirmenleri zirai faaliyete paralel olarak İslam dünyasında çok geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyorlardı. İspanya ve Kuzey Afrika'dan ta Maverai Nehri'ne kadar. Değirmenlerin tesis edilmesinde ham maddeye yakınlık göz önüne alınıyor. Ham madde neredeyse değirmen oraya yapılıyor. Mühim tahılların öğütülmesi açısından değirmen kapasiteleri İslam şehirlerinin büyüklüklerini bir ölçü teşkil ederdi. Şu kadar yani buğday öğüten değirmeni var dediğimi büyük şehir demekti. İslam dünyasının çeşitli mahallelerinde çeşitli su değirmenleri kullanılırdı. Mesela Suriye'de yatay su çarkları kullanılırdı. Endülüs'te yatay ve dikey su çarkları Vitruvian Roma tesiriyle kullanılırdı. Büyük İslam şehirlerinin yakınlarındaki su kaynakları, ki zaten şehirler umumiyetle su kaynaklarına yakın kurulurdu. Mesela dere, nehir, bent neyse, bunların üzerinde çok sayıda un değirmeni bulunurdu. Mesela Horasan'da Nişapur şehrinde 70 tane su değirmeni vardı değerli dinleyiciler. Fars eyaletinde Vezir Adudut Devle vardır, meşhur, sonradan Deylem hükümdarı oldu bu. Kiros İrmağı üzerine bir baraj yapmış. Bu baraj sayesinde, işte barajın çevresinde çok un değirmeni faaliyet gösteriyordu o zamanda. Yine mesela Sicilya Müslümanların elindeyken Palermo şehri vardır Sicilya'da. Bunun alt kısmındaki nehirde bir seri un değirmeni vardı faal olarak. Bağdat'ta 100 taşlı ve 100 milyon dirhem verimli ve de çok ortaklı bir değirmen vardı. Mezopotamya'da yetiştirilen tahılların öğütülmesine Bağdat değirmenlerinden istifade edilmektedir. İslam medeniyetinin en uç noktası olan Endülüs'te hidrolik teknolojinin mahsulü değirmencilik çok ileriydi ve ziraat inkılabının tesiriyle beraber entegre bir tarzda ele alındı. Neticede çok gelişti. Değirmenler için gereken hidrolik enerji ya nehir suyundan veya sulama kanalları suları vasıtasıyla sağlanıyordu. Yani nehir olmayan yerde sulama kanallarıyla değirmenler çalıştırılıyordu. Mesela Valencia ve Şatıba şehirlerinde 9. asırda 35 ile 100 arasında su değirmeni faal idi. Endülüs değirmenleri hakkında çok bilgi vardır elde. Avrupa'ya zaten değirmenciliği hakiki manada Endülüs göstermiştir. Devlet de değirmen işletirdi. Mesela Şatıba'da devlete ait iki tane değirmen vardı. Fakat bunlar hususi piyasa şartlarına göre faaliyet göstermektedir. Bugün İspanyolca'da, Arapça'dan geçme değirmenciliğe ait pek çok kelime vardır. Mesela ra'am, rahal, arraha, raha hep Arapça'dan İspanyolca'ya geçmiş değirmencilikle ilgili tabirlerdir. Bu da gösteriyor ki Avrupa'da ve İspanya'da değirmenciliğin babası Müslümanlar olmuştur. Değerli dinleyiciler, su değirmenlerinin yanında İslam dünyasında yüzer değirmenler de faaliyet gösteriyordu. Bunlara gemi değirmeni de denir. Bu değirmenler gemi veya kayıksal üzerine monte edilmişti. Akarsu boyunca aşağı ve yukarı gittiği yön boyunca köylerin tahıllarını öğütürdü. Gemi değirmenler demirden veya sert ağaçlardan yapılırdı. Bu gemiler Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde Musul ve Rakka'dan Bağdat'a gider gelirlerdi. Musul ve Dicle, Musul'da Dicle üzerindeki tahta bir sal üzerine konmuş, bugünkü kompakt değirmenler gibi yüzer bir değirmenin çalıştığını ve onun bugünkü ölçülere göre 50 ton, günde 50 ton buğdayı işlediğini İbni Havkal, ki 10. asırda yaşamış bir seyyah ve tarihçidir, bildiriyor. Bu tür değirmenler Avrupa'da ancak 12. asırda görülmüştür. Demek ki İslam dünyası 200 yıl bu hususta Avrupa'dan ileridir. Değerli dinleyiciler, Orta Çağ'da en enteresan değirmen tiplerinden birisi Metcezir değirmenleridir, gelgit değirmenleridir. Bunlar Metcezir sırasında deniz enerjisiyle çalışan un değirmenleridir. Basra'da 11. asırda faaldi bu gelgit veya Metcezir değirmenleri. Bu değirmenler Avrupa'da ilk defa 12. asırda görülmüştür. İngiltere'nin ve Fransa'nın Manş Denizi kıyılarında 13. asırda gelgit değirmenleri artmıştır. Demek ki bu Metcezir değirmenlerinde de İslam dünyası Avrupa'dan 150 yıl daha ileridir.
kançı, sen kançı, ben kervançı. Arpamı verem sana, verem sana. Bu deni dert benim için.
Ay babar degirmancı, degirmancı. Sen hancı, ben dervancı. Arpamı verem sana, verem sana. Bu dayı dert benim için.
Çağı. Ay havar de girmançı, de girmançı. Sen hançı, ben kervançı. Arpamı verem sana, verem sana. Bu deni dert benim için.
Ay havar de.
Evet, değirmenlerin en iptidai hali, primitif hali el değirmenleri değerli dinleyiciler. Buğdayı un haline getirmede kullanılan taşlar var. Bunlar yukarı Mezopotamya'da, mesela Diyarbakır'da sert bazalt taşlarından yapılıyor. Efendim aynı zamanda Kuzey Afrika'da ve bir de İran'ın Huller bölgesinde yapılan taşlardan oluyordu. Çok sert bazalt taşı. Bunlar umumiyetle evlerde bulunur. Hareketini insan kolunun gücünden alır. Alttaki sabit olmak üzere üste konmuş 50 santimetre çapındaki kırıcı öğütücü iki taş arasına buğdaylar konulmak suretiyle öğütme yapan bir el aletidir. Hazreti Peygamber zamanında bu tür el değirmeni kullanıldığını siyer ve hadis kitapları bize bildiriyor. Yine hayvanların da tahıl öğütmede değirmenlerde enerji kaynağı olarak kullanıldığını biliyoruz. Bilhassa merkeplerin ve katırların. Harran'daki arkeolojik kazılarda buna benzer değirmenler bulunmuştur. Hatta bununla ilgili fıkralar da vardır. Vali Paşa bir gün böyle bir değirmeni görmüş. Değirmenci oturmuş yatmış bir duvarın dibine. Merkep böyle dönüp öğütüyor taşı. Fakat gözleri bağlı. Gözleri bağlı. Boynunda da bir çıngırak var. Soruyor Vali Paşa. Değirmenci diyor, bu merkebin gözleri niye bağlı diyor. Efendim diyor, eğer merkep diyor gözleri bağlı olmazsa yürümez diyor. O devamlı yolda yürüdüğünü zannediyor diyor gözleri bağlı olduğu için. Hatta İran'da ve Hindistan'da bazı yerlerde merkepleri ve katırları bundan dolayı gözlerini çıkarırlardı. Bu bağlıyor. Peki boynundaki çıngırak neye yarıyor diyor. İşte hareket ettiğini gösteriyor diyor. Çıngırak çaldığı müddetçe ben merkebin döndüğünü anlıyorum diyor, işime bakıyorum diyor. Peki diyor Vali Paşa, merkep diyor dönmese dursa ve boynunu sallasa, çıngırak da çalsa, sen de onu dönüyor zannetsen diyor. Efendim diyor, merkepte Vali Paşa'daki akıl ne gezer diyor değirmenci. Böyle bir takım fıkralar da vardır. Demek ki su değirmenleri çok yaygın olmakla beraber el değirmeni ve merkep yardımıyla, hayvan yardımıyla döndürülerek istifade edilen değirmenler de Anadolu'da ve dünya coğrafyasında çok yaygındı değerli. Yakın zamana kadar da böyle. Gerek kadınların bulgur dövdükleri dibekler, gerek el değirmenleri, gerek hayvan değirmenleri yakın zamana kadar kullanılmaktaydı. Fakat değirmenin en esaslısı su değirmenleridir. Ve bunların da en çok ileri olduğu yer İslam coğrafyasıydı. Yeri gelmişken yel değirmenlerinden bahsedelim değerli dinleyiciler. Don Kişot'un saldırdığı yel değirmenleri Orta Doğu'da ilk kez Sasaniler tarafından kullanılmış. Sasaniler İslamiyet'in zuhurunda İran'a hakim olan bir hanedandır. Sasaniler bunları ziraat havzası halkından, onlar da Çinlilerden öğrenmişlerdi. Demek ki yel değirmenlerinin bilicileri Çinliler. Fakat dünyaya yayılması İslam kültürüyle İran'dan olmuştur değerli dinleyiciler. Bunu Avrupalılar da teyit ve tasdik etmektedirler. Musa kardeşler yel değirmeni ile ilgili bilgileri 9. asırda yaşamış bunlar kitaplarında bildiriyorlar. Ve coğrafyacılar İran'ın Sistan bölgesinde inşa edilmiş yel değirmenlerinden bahsetmektedirler. Hazreti Ömer'i şehit eden bir Ebu Lü'lü Firuz var. Deylemlidir bu. İran'ın Deylem bölgesindendir. Köle olarak Mugire bin Şube'nin eline geçmiş. Medine-i Münevvere'ye getirilmiş. Hazreti Ömer de bunun meşhur bir değirmenci olduğunu, yel değirmencisi olduğunu öğrenince kendisine bir değirmen sipariş vermiş. Sen demiş değirmen ustasıymışsın. Evet demiş Ebu Lü'lü. Bana da bir değirmen yapar mısın demiş. Yaparım demiş. Hem sana öyle bir değirmen yaparım ki kıyamete kadar dillerde söylenir demiş. Tabi Ebu Lü'lü aslen Mecusi'ydi. Hazreti Ömer'i İran'a fethedip Mecusi krallığını yıktığı için buğzu vardı ve Müslüman görünüyordu. Hazreti Ömer'i namaz kılarken şehit etti. Ve Ebu Lü'lü'nün yapmayı vaat ettiği değirmenin ne olduğu o zaman anlaşıldı. Yapmak istediği değirmen Hazreti Ömer'in şehit edilmesi idi. Ebu Lü'lü işte meşhur bir yel değirmeni ustasıdır. Taberi bunu tarihinde nakletmektedir. Bu Ebu Lü'lü Firuz Deylemi'nin bugün İran'da Tahran'da çok meşhur bir yerde adına dikilmiş bir abide vardır. Bir caddeye ismi verilmiştir ve namına bir de cami inşa edilmiştir. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Hazreti Ömer'i katleden Ebu Lü'lü İran'da bir milli kahraman ilan edilmiştir. Efendim, İslam dünyasındaki yel değirmenleri yatay tip su değirmenlerinin bir nevi adaptasyonudur. Çünkü İran bölgesinde su az olduğu için hakim rüzgarlardan yararlanmak icap ediyordu. İnsanlar zaruretten insanlara neler yaptırıyor. Ve yel değirmenlerinde en eski yeri İran'daki Sicistan eyaletidir. Sicistan adı bana bir şey tedavi ettirdiği için yeri gelmişken söyleyeyim. Sicler memleketi demek. Sicler yani Sakalar yani İskitler çok eski bir Türk kavmidir değerli dinleyiciler. Proto Türkler. Meşhur Alper Tunga bunların hükümdarıdır. Ve İranlılarla yıllarca mücadeleleri Firdevsi'nin Şehnamesi'nde anlatılır. Zamanla bunlar Avrupa'nın işlerine kadar at koşturmuş olan İskitler zamanla imparatorluğun gelişlemesi üzerine ve her kemalin bir zevali olduğu üzere yıkılmış. Ve İskit İmparatorluğu'nun dünyanın her tarafına eserleri yayılmıştır. Mesela Transilvanya'da yani bugünkü Romanya'nın kuzey batısındaki Transilvanya'da Sekeller İskit bakiyesidir. Kafkasya'da Çerkezlerin bir kabilesi olan Ibıhlar bir İskit bakiyesidir. Tacikler İskit bakiyesidir. Ve işte Sicistan eyaleti denilen yerdeki yer bu eski Saka kavminin yerleştiği bir yerdir. İşte Sicistan suyu kıt olan bir yer. Halkı İranlı değildir. İranlaşmış İskittir bunlar. Burası yel değirmeninin en yaygın olduğu yerdi ve buradaki rüzgarlardan istifade ederek kurulmuştu. Kuzeyden güneye 20 gün rüzgarları adlı bir düzenle bu yel değirmenleri çalışılıyordu. Hala az çok çalışabilen bir değirmen usulüdür bunlar. 8 yatay kanatlı bir düzenle taşı harekete geçiriyorlar. Tabii rüzgarın hızını tanzim etmek çok önemli. Eğer rüzgar çok hızlı eser ise düzenek de çok hızlı döner, ısınır, taşlar, çatlar ve sonuçta kırılır. Onun için çok iyi ayarlamak lazımdır yel değirmenini. Bu yel değirmeni İran'dan Orta Doğu üzerinden Sicilya'ya ve Kuzey Afrika'daki İslam kolonilerine götürülmüştür. O zaman Sicilya Müslümanların elindeydi. Sonra buradan Avrupa'ya yayılmıştır 16. asırdan itibaren ve en çok Hollanda'da ki rüzgarlar açık olan yerde bu değirmenler kullanılmıştır. Ama merkezi İran'dır. Yel değirmenini hiç görmemiş. Su değirmenine alışık birisi yel değirmenini görünce aa demiş, bu değirmenin suyu nereden geliyor demiş. İzah etmişler. Öyle mi demiş. Tamam da demiş, suyu nereden geliyor? Efendim demişler, rüzgar eser, bıçaklar döner, taş döner ve buğdayı öğütürüz. Heh şöyle desenize ya demiş, şimdi anladım. Fakat anlamadığım bir şey var. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? İşte ne kadar anlatılsa kafası almayan, anlamayan, takıntı sahipleri için anlatılan bu hadise ve bu tabirde yine yel değirmeni ve değirmen suyu zikrediliyor.
Değirmeni kurdiler bir de ben onun başına. Değirmeni kurdiler bir de ben onun başına. Acaba nazlı yarım odur değil mi taşına? Acaba nazlı yarım odur değil mi taşına? Oy teremem gelemem ıssız yere dönersin. Ne mutlu olsun sana ne güzeller görersin. Oy teremem gelemem ıssız yere dönersin. Ne mutlu olsun sana ne güzeller görersin. Çok otti çekme on dermeni. Bu sene çok otti çekme on dermeni. Pazar günü oradayım ara sıra gör beni. Pazar günü oradayım ara sıra gör beni. Oy gelemem gelemem ıssız yere dönersin. Ne mutlu olsun sana ne güzeller görersin. Oy gelemem gelemem ıssız yere dönersin. Ne mutlu olsun sana ne güzeller görersin. Değirmen yollarından da geçmem ebedi. Değirmen yollarından da geçmem ebedi. Oy gelemem gelemem ıssız yere dönersin. Ne mutlu olsun sana ne güzeller görersin. Oy gelemem gelemem ıssız yere dönersin. Ne mutlu olsun sana ne güzeller görersin. Yaylaya gider kimi da dermene. Kimi yaylaya gider kimi da dermene. Oraya buluşuruk sakın demanenenne. Oraya buluşuruk sakın demanenenne. Oy teremen gelemen ıssız yere dönersin. Ne mutlu olsun sana ne güzeller görersin. Oy teremen gelemen ıssız yere dönersin. Ne mutlu olsun sana ne güzeller görersin.
Değerli dinleyiciler, Osmanlılar kendilerinden önceki İslam İmparatorluğu'nun mirasını devraldılar. Değirmencilik hususunda geniş topraklara yayılmışlardı. Buğday ekimi çok ehemmiyete haizdi. Fetih politikası sebebiyle değirmencilikte çok önem verilen bir sanayi koluydu. Ve tatbik edilen teknoloji İslam dünyasındaki orta çağdaki teknoloji olmak üzere bu daha da geliştirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında, arşiv vesikalarında bütün eyaletlerin yerleşim birimleri için değirmen sayıları, kapasiteleri hep kaydedilmiştir. Daha ziyade su değirmeni vardır. Yer yer el değirmeni de Anadolu'da kullanılmaktadır ama yaygın olan su değirmenidir. Buna da Asiyab ismi verilmiştir. Çok teferruatlı olarak bu sistemleri bilmiyoruz. Mesela İstanbul'da Beykoz civarında bu değirmenler vardı. Bu değirmen taşları gayet ince öğütme yapabilmekteydi. Hason, kepekli un, simit unu gibi unlar öğütülmekteydi. Burada öğütülen unlar elek sisteminden geçirilerek kepeğin unun randımanına göre ayrıldığı görülüyor. Yel değirmenleri de vardı Osmanlılarda. Mesela İstanbul'da Kadıköy'de hala yel değirmeni ismini taşıyan bir semt var. Adını burada bulunan çok sayıda yel değirmeninin aldığını tarih kaynakları yazmaktadır. Osmanlılarda değirmenlerin kontrolünü yine Orta Çağ İslam devletlerinde olduğu gibi devlet memurları, muhtesipler yaparlardı. Bu aynı zamanda dini bir görevdir. Osmanlı İhtisap Kanunnamelerinde, belediye kanunnamelerinde değirmencilerle ilgili çok sayıda hükümler vardır. İşte taşlar zamanında ve ince bilenecek, arpa ile buğday karıştırılmayacak, değirmenciler tavuk horoz beslemeyecekler, efendim temizliğe dikkat edecekler. Çünkü Türk İslam kültüründe değerli dinleyiciler ekmek nanı aziz, aziz ekmek olarak bilinir, aziz bir nimet olarak bilinirdi. Evliya Çelebi, değirmenci loncasının, değirmenci esnaf odasının hususi günlerde bazı hususi aparatlarla efendim geçit resmi yaptıklarını seyahatnamesinde kaydediyor. Doğu Anadolu'da 19. asırda yaşamış büyük Veli Seyit Taha Hakkari'nin Şemdinli'nin Nehri kazasındaki beldesinde de son derece orijinal bir su değirmenini bizzat kendisi tasarlamış, yapmış ve çalıştırmıştı. Bunu biliyoruz. Değerli dinleyiciler, su ve rüzgarın teknolojik manada enerji gücü olarak kullanılmaya başlamasının ilk misalleri tahıl öğütülmesindedir. Un değirmenciliğinde olmuştur. Değirmenler, insan gücü yerine başka bir enerji gücünün kullanılmasının ilk numuneleridir. Orta çağda su ve rüzgarın gücü mekanik dişlilerle dizginlenmiştir ve ilk sanayi devrimi gerçekleştirilmiştir. Bu sanayi devriminin öncüleri de değirmenciler olmuştur. Orta Çağ İslam dünyasındaki teknolojik ilerlemeler değirmenciliği motive etmiştir. Ve Haçlı Seferleri sonrasında 12. 13. yüzyıllar arasında Avrupa'da değirmenciliğe bağlı olarak bir sanayi inkılabı yaşanmıştır. Değerli dinleyiciler, Anadolu'da buğday üretimi çok yaygın bir şekilde yapılırdı. Temmuz ayı bir ay süreyle ekinlerin biçildiği bir aydır. Orak ayı denir. İlk zamanlar ekinler oraklarla biçilirdi. Orak denilen nesneyle. Daha sonra tırpan hayatımıza girmiş. Günümüzde biçer döver hayatımıza girmiştir. Biçilen ekinler ki bir ay süren bu ekin biçme devresinden sonra Ağustos ayında harman yapılır. Harman bir ay sürer. Harman denilen bir düz bir arazi önceden sulanarak tabi beton yok, taş yok, düz bir hale getirilir. Bütün buğday sapları buraya serilir. Döven denilen tahta, hafif ön tarafı yukarı kalkık, altı çakmak taşlarıyla bezenmiş bir tahta. Bunun üzerine adam çıkar, öküzlere koşulur veya öküz olmayan yerde atlara veya katırlara koşulur. Bu harmanda döne döne sapı samanından ayırır. Yetmez. Bu sapla samanın ayrıca karışmış kısmının ayrılması lazımdır ki bu da makine ile veya elekle olur. Elekle olup olması rüzgarla alakalıdır ve bayağı zordur. Sonra makineler yapılmıştır, elemeli makineler. Daha sonra makineler, yani motorlu makineler yapılmıştır. Daha sonra patos çıkmıştır. Biçer dövere paralel olarak patos bir günde harmanı kaldırmaktadır makine gücüyle çalışarak. Şimdi iş bitmedi tabii köyde. Buğdaylar çuvallara kondu, ambara kondu. Fakat şimdi kış boyu bu köylünün yiyeceği bulgur, un efendim nereden elde edilecek? Şimdi bu buğdaylar değerli dinleyiciler tohumluk olarak ayrılacak bir kısım. Ambara konacak. Bunlar tohumluk. Güzün toprağa ekilecek. Geri kalanı ise satılan satılır, satılmayacak olan ev halkının yiyeceği kadar olan ayrılır. Bunlar unluk ve bulgurluk olarak ayrılır. Ve bunlar köyde özel olarak yapılmış pınarlarda güzelce yıkanır. Bacalarda serilir. Ve burada kurutulur. Kurutulurken birkaç gün süren bu kurutma muamelesi sırasında haşlanır. Yıkandıktan sonra haşlanır. Bu haşlanması sırasında da büyük bulgur kazanları olur. Bu bulgur kazanları, şimdi yıkananlar zaten unluk olacak, bulgurluklar haşlanır. Büyük bulgur kazanlarında bunlar haşlanır ve bacalara serilir. Şimdi bu kurutulacak olan buğdayın başında mutlaka birinin oturması lazım ki evin yaşlıları bu işe yarar. Çünkü kargalar, kuşlar, tavuklar bacalara çıkıp bu yıkanmış bulgur yapılacak olan buğdayı yerler. 3 gün 4 gün süren bu kurutma işleminden sonra kuruyan bulgurluk buğday çuvallara konur. Unluklarla beraber değirmene götürülür. At arabasına konur, değirmene götürülür. Eskiden hemen her köyde veya birkaç köyde, köyün birinde veya küçük bir yerse kasabada değirmen olurdu. Değirmen umumiyetle artık yakın zamanda elle öğütme devri kalktığı için, o bulgur ve unu elle öğütmek çok zahmetli bir şey olduğu için artık değirmenlere halk götürmektedir. Değirmene gitmekle de iş bitmez değerli dinleyiciler. Değirmenci de sıraya girilir. Çünkü sizden önce de gelmiş olanlar vardır. Ve bu sıraya göre o değirmeni, buğdayı değirmene götüren kimse gerekirse bir gece iki gece değirmende yatar. Sırasını bekler. Daha sonra buğdayı öğütülürken de orada kalır. Çünkü vardiye siz, yani bütün gün çalışır değirmen. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar çalışır. Ve o devre, ki Eylül ayıdır, yoğun bir şekilde değirmen faaliyetlerinin olduğu devredir. Bu devrede değerli dinleyiciler, çok zevkli anlar yaşanır değirmenlerde. Sohbetler edilir. Efendim burada çörekler yapılır, semaverler kaynatılır ve sohbetin biri bini bulur. Anadolu kültürümüzde insanların boş kalıp birbirle sohbet ettikleri devrelerden birisi bu değirmende sıra bekleme devresidir. En güzel hatıralar burada yaşanır. Çok kimsenin Anadolu'da bu değirmen hatıraları vardır. Değirmenciler, işte belediye kanunnamesinde de yazdığı üzere tavuk ve horoz besleyemezler. Hatta Hoca Efendi'ye değirmenciler sormuşlar. Efendim demişler, biz değirmenciyiz, un bulgur öğütüyoruz. Bunlara bazen basmak icap ediyor. Ayaklarımıza günah olur mu diye sormuşlar müftüye. Müftü de demiş ki, Nail Efendi derlerdi kendisine, Allah rahmet eylesin. Evladım demiş, siz ellerinize sahip olun, ayaklarınızı Allah affeder demiş. Yani çalmayın, çiğnedikleriniz Allah affeder. Değirmenci ücret olarak değerli dinleyiciler, öğütülen undan veya bulgurdan belli bir hak verilir. Çünkü para yoktur köylülerde. Bu değirmenciye ücret olarak verilir. Fakat bunu önceden, yani öğütülmeden önce ayırıp vermek icap eder. Çünkü öğütülmeden önce henüz böyle bir ücret mevcut olmadığı için bunun şart koşulması fasittir. Bundan dolayı buna tahhan denir. Önceden bu bulguru, buğdayı ayrılır değirmencinin. Evet, değirmen dedik, hayatta mühim bir yer. Un öğütüyor bu değirmenler. Bulgur öğütüyor. Bulgur normal pilav yapılan yiyecek. Ayrıca biraz daha öğütüldüğü zaman bulgur, düğürçük denilen ve köftelere, dolmalara konulan bir bulgur cinsi meydana getiriliyor. Daha da öğütülürse pıhpıh denilen çorba yapmaya yarayan bir türü. Biraz daha öğütülüp başka ameliyelerden geçirilince irmik oluyor. İrmikten de helva yapılır malum, tatlılar yapılır. Biraz daha öğütüldüğü zaman ve başka ameliyelerden geçtiği zaman sadece öğütmek değil, nişasta meydana gelir. Nişastanın da kullanma sahası malumdur. Aynı zamanda buğdayın saplarının, kabuğunun çıkarılması ile yarma denilen veya kendime denilen hale getirilir. Bundan da çorba yapılır, aşure yapılır. Görülüyor ki değerli dinleyiciler, buğday ve tahıl eski hayatımıza çok mühim yer tutuyor. Ekmek bizim için en önemli gıda maddesidir. Bu değirmenler aynı şekilde arpa, çavdar, fil ve diğer hububat mahsulleri için de aynı faaliyeti gösterirdi. Fakat değirmen dedim, herkesin aklına gelen un, buğday değirmenidir. Unun da çeşitli kalitesi vardır. Bu su değirmenlerinden mahsul yapılan un, bizim bugün yediğimiz ekmekle aynı değildir. Biraz kepek karışık olduğu için günümüzü has ununu karşılamamaktadır. Günümüzde Anadolu'da hemen hiçbir yerde su değirmenleri artık faaliyette değil değerli dinleyiciler. Hepsi yıkılmış, harap olmuş. Anadolu'da bir yerden bir yere giderken su kenarlarında böyle borular, efendim taşlar, yıkılmış duvarlar görürseniz anlayın ki orası bir su değirmeniydi. Çünkü artık elektrikli değirmenler çıktı. Unu çok daha kaliteli fakat sağlıksız, randımansız, çünkü kepeği tamamen ayrılarak yapıyor. Buralar yapıyor. 5 dakikada hemen öğütüp veriyor. Artık öyle sabahlara kadar beklemeler, yazılmalar yok. Parası mukabilinde köylüler artık unlarını, bulgurlarını bu un fabrikalarında öğütmektedirler. Böylece değirmencilik de tarihe karıştı değerli dinleyiciler. Ancak dillerde aile ismi olarak türkülerde, şiirlerde, romanlarda ismi kaldı değirmenin. Değerli dinleyiciler, biz hep tahıl değirmenlerinden bahsettik. Kahve değirmeni var. Kahve çekilir. Eskiden kahve kavrulur. Daha sonra bu kahve değirmenlerinde elle öğütülür. Ondan sonra pişirilirdi. Hiçbir zaman eve öğütülmüş kahve gelmezdi. Yine çeşitli gıda maddeleri için kullanılan değirmenler de vardı. Fakat değirmen deyince akla tahıl, hububat değirmeni gelir. Ve evet, bu hafta da zannediyorum Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın değerli dinleyiciler. Çınaraltı.